Ayrım 15.
Ayşe'nin yüzü nadim bir çocuk yüzüne benziyor. Çirkin siyah yarasından akan kanlar kırmızı birer yaş gibi ipek kirpiklerinde donmuş. İhsan'a yalvarıyor. Zannediyorum ki kalkıp beyaz kollarını İhsan'ın boynuna dolayacak ve Eskişehir'de verdiği kanlı Buse'yi itmam edecek. İşte birbirinizi aldınız, İzmir'e girdiniz. Sesimin ne kadar acı olduğunu hissettim. Çadırdan fırladım. Bana İhsan'la Ayşe evlenmişler gibi geldi. Sabahleyin iki arabada, iki al bayrak örtülü tabut öteki şehitler arasında köyün küçük mezarlığına girdi. Haşmet Bey'in iki taze mezara toprak attığını, Cemal'in ayakta şiş gözlerle alık alık baktığını gördüm. Sonra hayatı ve elleri boşalmış bir adam oldum. Ayşe ile İhsan'ı ben evlendirmedim mi? Onları el ele ben vermedim mi? Şimdi yan yana şu sarı topraklar altında yatıyorlar. İhsan'ın mezarı Ayşe'nin mezarına o kadar bitişik ki adeta koyun koyuna yatıyorlar. Peyami Bey, sen benim emir zabitim olacaksın. Yunanlıların arkasından Ayşe'nin İzmir'ine beraber gireceğiz. Haşmet Bey'in demir kolları beni ileriye geriye sallıyor. Siyah ateş gözleri gözlerimde beni, kaybolan Peyami'yi çağırıyor. Bir saat sonra Basri köyünde bir köy odasında Haşmet Bey ile Cemal arasında oturuyordum. Cemal hıçkırıyor ve beni kolları arasında sıkıyor. Kardeşim, kardeşim. Artık tamamen aklım başımda. Haşmet Bey'in yüzüne bakıyorum. Onun da ruhundaki örtü sıyrıldı, gitti. Hepsinin maksadını anlıyorum. Kurnazlık, benden evvel Ayşe'yi iltihak etmek. Ama bu kabil mi? O şimdi İhsan'la yan yana yatmıyor mu? Allah'ım, şimdi bu şehit İhsan'a ne bitmez tükenmez ne acı bir kin taşıyorum. Bütün bu feci şeyleri Ayşe'yi arkasından öldürmek için yaptı. Sonra kendi 5 adım gitti, hayvan gibi vuruldu. Hani İzmir'e girecekti? Kalbim atıyor, atıyor. Hatırlıyorum. Ne parlak bir fikir zihnimi kurcaladı. İzmir'e en evvel ben gireceğim. Sonra Gökçepınar'a gelip Ayşe'ye söyleyeceğim. O, İhsan'ı İzmir'e girerse evleneceğini söylemişti. Yoksa İhsan'ı sevmemişti. Ben biliyorum. O kimseyi sevmemişti. Yalnız İzmir'e girecek adamı sevecekti. Haşmet Bey bu kurnazlığı yapacak. Ha ha, gülerim. Ben ondan evvel İzmir rıhtımında al bayrağı taşıyacağım. 17 Kanuni evvel 1338. Bu sabah doktorla kavga ettik. Yazı yazmayacaksın diyor. Başımda soğuk bir bez yatıyorum. Yarın ameliyat yapacaklar. Ya ameliyattan sonra iyi olursam? Hayatta tanıdığım kimse kalmadı. Cemal benim bacaklarımla beraber toprağa düştü. Haşmet Bey onu da Gökçepınar'a gömdürdü. Kendisi hala İzmir yolunda. Ayşeciğim, bak benim de kollarım hala sağlam. Her ağzım parçalanıncaya kadar İzmir için dövüşeceğime yemin ettim. Gözündeki kanlı yaşları sil. İstersen İhsan'ı sev. O zavallı seni çok severdi. 2 sene sırtında ateşten gömlek taşıdı. Nihayet İzmir'e senin kollarının arasına düştü. Bir tek insana bu kadar saadet yetmez mi? Benim arkamdan bu ateşten gömlek hiç çıkmayacak. Öldükten sonra da ebediyen taşıyacağım. Fakat ben onu, o ateşi, o ıstırabı seviyorum Ayşe. Senin, sizin ayak ucunuzda bana el kadar yer verin. Oracıkta sizi beklerim. Tek sana layık olayım Ayşe. İstersen İhsan'ın ayağının altına yatayım. O senin sahibin değil mi? Ayşe, dünya kuruldu kurulalı böyle azap olmamıştır. 17 Kanuni evvel akşam. Bu sabah her şeyi Salim'e vasiyet ettim. Göğsümde bir ölünün başından çalınmış bir tutam siyah saç var. Beni onların ayak ucuna gömmelerini yazdım. Bu bir hıyanet olur mu? Darılma İhsan kardeşim. Senin göğsün bir defa kanadı. Bak benimki mezarın öbür tarafında da, toprağın altında da, senin ayak ucunda da her an kanayacak. Bu kadın gibi, çocuk gibi, gül yaprağı gibi bir şey. Bana darılma. Ben ayağınızın altında yatarken siz yan yana. Bak... Bak Ayşe sedyeden kalktı. Kolları İhsan'ın boynunda. Ne kadar uzun bir Buse. Bir an ayrılsınlar ne olur. Ne kadar zamandır bu Buse'yi istiyorlar ve bekliyorlardı. Hatime. Cebeci Hastanesi'nin yolundan inerken iki doktor konuşuyorlardı. İhtiyat münazımı Peyami Efendi'nin evrakındaki isimleri tetkik ettim. Ne çıktı? Ayşe isimli bir hemşire hiçbir kol ordu seyyarında çalışmamış. İhsan isminde alay kumandanı yok. Akrabaları yok mu? Cemal isminde şehit olan bir dayızadesi var. Cemal'in de bir kız kardeşi varmış. Fakat kimse ne ismini ne de ne olduğunu biliyor. O halde kurşunun limağındaki tesiri. İki doktor çok uzun ve fenli bir münakaşadan sonra beyninden kurşun çıkarken ölen Peyami'nin ateşten gömleğine çetin ve latince bir isim koydular. 15 Nisan 1338 Ankara. Açıklamalar. Ali Kemal, gazeteci, yazar, edebiyat ve siyaset adamı. Babası mumcu lakahyası Çankırılı Balmumcu Ahmet Efendi'dir. Asıl adı Ali Rıza'dır. Ali Kemal mahalle mektebinden sonra Kaptanbaşı Rüştiyesi'ne, Gülhane Askeri Rüştiyesi'ne girdiyse de çeşitli sebeplerden bu okullardan ayrılmak zorunda kaldı. 1882 yılında Mektebi Mülkiye'ye girdi. Burada arkadaşlarıyla birlikte Gülşen adlı bir dergi çıkardı. Ali Kemal adıyla yazdığı yazılar ve şiirlerle tanınan Ali Rıza, üne kavuştuktan sonra Ali Kemal adını kullanmaya başladı. 1886 yılında Fransızcasını ilerletmek üzere Paris'e ve oradan da Cenevre'ye gitti. 1888'de İstanbul'a döndü. İstanbul'daki siyasi faaliyetlerinden ötürü 1889 yılında Halep'e sürüldü. Halep idadisinden 5 yıl kadar dil ve edebiyat dersleri verdi. İzin almadan İstanbul'a geldi. Sürülmesi için tekrar emir çıktığını haber alınca bu sefer Paris'e kaçtı. Paris'ten İktam gazetesine yazılar gönderdi. İkinci meşrutiyetin ilanından birkaç gün önce İstanbul'a döndü. Yazılarında İttihat ve Terakki Fırkası'nın acımasızca eleştirdi. Damat Ferit kabinesinde Marif ve Dahiliye nazırlıklarında bulundu. İttihatçılara karşı düşmanlığı, İttihatçıların devamı olduğunu kabul ettiği milli mücadeleye ve liderlerine karşı çıkmasına sebep oldu. Milli mücadelenin sonuçlanmasından sonra yakalanarak Ankara'ya gönderileceği sırada Nurettin Paşa'nın emriyle İzmit'te linç edildi. 6 Kasım 1922. Eserlerinden birkaçı: Sorbun Darülfünun'dan Edebiyat-ı Hakikiye Dersleri 1898, İki Hemşire 1899, Paris Musabereleri 3 cilt 1899, Yıldız Hatıratı Elimesi Hikaye 1910, Cevabımız 1911, İlmi Ahlak 1914. Dilekler Arası. Şehzade başında bugünkü Vezneciler Caddesi'nin Vezneciler ile İbrahim Paşa Mescidi'nin arkasındaki bölümde oluşan 19. yüzyılın önemli eğlence merkezi. Dilekler Arası adını caddenin sağındaki Damat İbrahim Paşa Külliyesi'ne gelir sağlamak için yaptırılan kâgir dükkanlarının önündeki mermer sütunu revaklardan almaktadır. Buradaki direkler 1910'da elektrikli tramvay hattının yapımı sırasında yıkıldıysa da Dilekler Arası adı uzun yıllar kullanıldı. Dilekler Arası'nın İstanbul'da modern tiyatronun kuruluş ve gelişmesinde çok önemli bir yeri vardır. Ancak Dilekler Arası'nın asıl eğlenceleri hemen her geniş kahvehanede ve çayhanede Ramazan ayında sergilenen karagöz, medda, hokkabaz ve kukla ile pehlivan güreşleri, hatta at cambazlığıydı. Daha sonra bunlara saz toplulukları da eklendi. Kantocular da uzun süre Dilekler Arası'nda önemlerini korudular. 1880'den sonra burada çeşitli tiyatro binaları yaptırıldı. Bunlar Beyazıt yönünden gelirken solda 3 ve sağda 2 olmak üzere 5 taneydi. Ferah, Turan, Milli, Felek ve Hilal sinemaları da buradaydı. İstanbul'un gece yaşamının Beyoğlu tarafına geçmesiyle Dilekler Arası eski canlılığını yitirdi. Buradaki salonlar birer birer kapandı. Dilekler Arası edebiyatımızın ünlü eserlerine de pek çok yere konu olmuştur. Bunlar arasında Recaizade Ekrem'in Araba Sevdası, Mithat Cemal'in Kuntay'ın Üç İstanbullu, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Saatleri Ayarlama Enstitüsü ve daha nicelerini saymak mümkündür. Esat Paşa Işık, Türk Göz Doktoru, İstanbul 1865-1943. Askeri tıbbiyeden mezun olduktan sonra ihtisas yapmak üzere Paris'e gönderildi. Paris Tıp Fakültesinden de 1893 diploma alarak yurda dönen Esat Paşa, 1894'te Tıp Fakültesinde göz hastalıkları kliniğini kurmuştur. 39 yıl bu bölümde profesör olarak pek çok talebe yetiştirmiş, gerek Türkçe ve gerek Fransızca konusu ile ilgili eserler vermiştir. Bu ilmi çalışmalarının yanı sıra Kızılay Merkezi'nde Talim ve Terbiye Cemiyeti'nde çalışmış ve Milli Kongre'yi kurmuş, 2 sene kadar Malta'ya sürgüne gönderilmiştir. Fatih Mitingi, 19 Mayıs 1919 Pazartesi günü. İzmir'in Yunanlılar tarafından işgali nedeniyle 19 Mayıs 1919 Pazartesi günü Fatih Belediye Dairesi'nin önündeki Tayyare Şehitleri Anıtı'nın bulunduğu alanda 50 ila 70 bin arasında bir kalabalığın katılımı ile yapıldı. Mitingi düzenleyenler arasında Doktor Adnan Adıvar, Nakiye Hanım, Doktor Esat Paşa, Cemil Bey, İsmail Hami, İsmail Hakkı yer almaktaydı. Türkiye'de ilk defa kadın hatiplerin konuştuğu bir toplantı olması nedeniyle de ayrıca bir önem taşımaktaydı. Mitingden bir gün önce Türk Ocağı'nda yapılan hazırlık çalışmasında konuşmacılar arasında Halide Edip Hanım'ın ve İnaz Darülfuğ'un da öğrenci Meliha Hanım'ın da yer alması kararlaştırılmıştı. Halide Edip'in 19 Mayıs 1919'da Fatih mitinginde verdiği nutkun metni. Türkler, Müslümanlar. Türk ve Müslüman bugün en kara gününü yaşıyor. Gece karalık bir gece. Fakat insan hayatında sabah olmayan gece yoktur. Yarın belki müşahşa parlak bir sabah olacaktır. Yalnız ışık geldiği vakit gözümüzü güneşe, karanlığı gören baykuşlar gibi açmayalım. Millet iyi veya fena günler gördü. Günah dakikaları ve şanlı dakikalar yaşadı. Fakat kardeşler ve kadınlar, o kadar kan akıtmışızdır ki bu kan bütün dünyanın günahını yıkayacak kadar temiz ve mebzuldur. O kan bizim vazifemizi tayin etti. Bize bir vazife bıraktı. Hanımlar, sizin elinizde tüfek top yok. Yalnız hak ve Allah var. Tüfek ve top düşer fakat halk bakidir. İman ve millet duygusu var. Hiç korkmayacaksınız. Hanımlar, Türkler, Müslümanlar, silahla çalışamazsanız hak ve Allah sizinledir. Dünyada millet sıfatına layık bir millet olduğumuzu erkek, kadın, hatta ihtiyar ve çocuklarımıza kadar ispat ettik. Bugün memleketimizin Taksim tehlikesi karşısındadır. Adım adım kendi dünümüzdeki milletleri başımıza efendi yapmak istiyorlar. Binaenaleyh Avrupa'ya karşı mevcudiyetimizi göstermek ve sesimizi, hakkımızı işittirmek için bugün kuvvetli ve metin bir millet halinde bulunmak lazımdır. Bütün alemi İslam, hepimiz ruhumuzun infialini burada ishar ediyoruz. Hisse malik olan milletler ölmezler, öldürülemezler. Ölseler basübader mevte malik olurlar. Duygusu, hisse olmayanların tekrar dirildiğini görüyoruz. Nasıl olur da bu muazzez hissi Darülfünun'da burada ishar etmiş olan bir millet kandırılabilir? Biz Müslümanlar, Allah'a itikat ve onun adaletine imanımız vardır. Zaman bizimle beraber olacaktır ve Cenab-ı Hak hakkımızı istihsal edecektir. Hak kelimesi hem hukukumuzu hem Cenab-ı Kibriya'yı ifade eder. Hissiz kadın Türk kadını değildir. Le Bon, İstanbul'un Beyoğlu'ndaki eski, seçkin ve ünlü pastanelerindendir. Bir zamanlar İstanbul'un toplumsal yaşamında önemli bir yer tutan Le Bon Pastanesi, 19. yüzyılın ikinci yarısında Beyoğlu İstiklal Caddesi üzerindeki Şark Aynalı Çarşı köşesinde 362 no'lu dükkanda hizmet vermeye başlamıştır. Burası daha sonra Le Bon'un rakibi olan Markiz Pastanesi olmuştur. Le Bon Pastanesi daha sonra hemen karşı sırada İstiklal Caddesi ile Kumbaracı yokuşunun kesiştiği yerde bulunan 459 no'lu dükkana taşınarak 1960'lı senelerinin ortalarına kadar burada faaliyetini sürdürmüştür. Uzun seneler Le Bon'da her şey güzeldir geleneğini sürdüren Le Bon, nefis pastaları, şekerlemeleri, kahvaltıları ile damak zevkine düşkün İstanbulluları olduğu kadar sanat ve edebiyat çevrelerinin birçok ünlülerinin de buluşup sohbet ettiği bir yerdi. Meserret Kıraathanesi. Sirkeci'den Baba Ali'ye çıkarken Ankara Caddesi ile Ebu Suud Caddesi'nin kesiştiği köşede bulunan eski bir kıraathane. Üst katları da Meserret Oteli adıyla faaliyet göstermiştir. Kuruluş tarihi kesin olarak bilinmemekte ise de 20. yüzyılın başlarında faaliyette olduğuna dair pek çok kayıt bulunmaktadır. Halit Ziya Uşaklıgil 40 yıl adlı kitabında bu kıraathaneden bahsetmektedir. Ancak o zamanlar burası Yıldız Kahvesi adını taşır. Salih Efendi adında biri tarafından işletilmekte olan bu kahve, Yıldız Sözlüğü'nün Abdülhamit'in kuruntularını uyandıracağı yolunda uyarılar üzerine Yıldız Kıraathanesi'ne dönüştürüldü. Yıldız Kıraathanesi'nin ne zaman Meserret Kıraathanesi olduğuna dair kesin bir kanıt yoktur. Meserret Kıraathanesi 1920'li yılların Baba Ali şairlerin, yazarların buluşma yeri haline gelmiştir. Ayrıca Sultan Hamam, Mahmut Paşa, Eminönü, Kapalı Çarşı gibi alışveriş merkezlerine yakınlığından ötürü de Anadolu'dan gelen tacirlerin konaklama yeriydi. Meserret Kıraathanesi, Nizamettin Nazif Tepedelenlioğlu, Peyami Safa, Reşat Nuri Güntekin, Mahmut Yesari, Necip Fazıl Kısakürek, Orhan Kemal, Sait Faik Abasıyanık ve daha nicelerinin toplanıp tartıştığı ve kararlar aldığı bir yer olarak 1960'lı yılların sonuna kadar bu özelliğini sürdürmüştür. Serendip, Cennetten kovulan Hazreti Adem'in ayağını bastığı ilk ada. Nüfusunun büyük çoğunluğu Müslüman olan bu ada Seylan'dadır. Hazreti Adem'in ilk ayak bastığı yere Adem Dağı denir. Adada yetişen baharat bitkilerinin Hazreti Adem'in cennetten getirdiği tohumların olduğuna inanılır. Adem Dağı'nın tepesinde bulunan bir kayadaki ayak izi bugün de Hristiyanlar ve Budistler kadar Müslümanlar tarafından da ziyaret edilmektedir. Özellikle İbn Battuta bu konuda birçok ayrıntılı bilgi vermektedir. Sultanahmet mitingi 6 Haziran 1919. Halide Edip Adıvar, Türk'ün Ateşle İmtihanı adlı hatıranın ikinci cildinde Sultanahmet mitingini aşağıdaki cümlelerle dile getiriyor. Bu 6 Haziran 1919'a rastlar. Sultanahmet Meydanı'na Fuat Paşa Türbesi sokağından girdim. Yanımda kaç kişi vardı, beni kim götürüyordu bilemiyorum. Kalbim o kadar atıyordu ki yürürken sallanıyordum. Fakat meydanın başına gelip de kalabalığı görünce bana sükunet geldi. Sultanahmet Camii'nin minareleri mavi boşluğa yükselen ilahi bir sanatkarın elinden çıkmış beyaz neyler gibiydi. Minarelerin dağ şereflerinden siyah bayraklar havada dalgalanıyordu. Camiin önünde yerde yüksek bir kürsü vardı. O da siyah bir örtüyle kaplıydı. Kürsünün önünde Wilson'ın 12. prensibini temsil eden bir yazı vardı. Osmanlı İmparatorluğu'nun Türk unsurunun hakimiyeti temin edilmeli, fakat onların idaresinde olan azınlıkların da her nevi inkişafları emniyet altında olmalıdır. Çanakkale bütün milletlerin gemilerine ve ticaretlerine milletler arası teminatla açık bulundurulacaktır. Sade meydan değil, ta Ayasofya'ya kadar insan doluydu. Halk o kadar sıkışmıştı ki hareket edemeyecek bir haldeydi. Askerler kalabalığın 200 bin kişi olduğunu söylüyorlardı. Bu kımıldanamayacak kadar sıkı olan kalabalıktan başka caminin demir parmaklıkları, damlar, cami kubbeleri dahi insanla doluydu. Nasıl o kürsüye yaklaşabildim farkında değildim.